İkinci ayrım, sayfa 17. Kayıp mevsim düşleri, Tekin Şener. Kalemin yazdığı ve kaderin yazdığı. Okumak yazılanı fark etmektir. Yazılanı fark etmek ise yazgının taşıdığı anlama yönelmek. Kainat kitabı, tabiat kitabı, insan kitabı bizi çağırır. Çağırdıkça sayfalarını aralar. Bu çağrıyı işitip ona kulak verdiğimizde okumaya başlarız. Bir kitabı okumakla canlılar aleminde hayatın nasıl ölümle iç içe geçtiğini kavramak ya da otların hangi dertlere deva olduklarını keşfetmek arasında bir fark yoktur. Bilgi oradadır, hikaye oradadır, oluş ve ölüş orada. Çağrısına karşılık verdiğimizde onların şölenlerine katılırız. Okuma şöleni kitaba sığmaz, düşüncenin girift katmanlarından, hayatın yalın gerçekliğine ve tabiatın sayısız ölüm dirim sahnesine, her şey ve her oluş şölene dahildir. Şölen bizim dahlimizle bizim için başlar. Okuruz, seyrederiz, bağlar kurar, anlam atfederiz. Sonsuz hareket ve oluş içinde tutunacağımız sabiteler, ölçüler, kanunlar ararız. Hayatta kalmak için onu tanımaya, hatta kendimize göre bir düzen vermeye bakarız. Var olanı ve olmakta olanı bilme arzusu insanın temel eğilimindendir. Bilgi insan için hem güç hem de tatmindir. Yani insan bilgiyi araç olarak ve amaç olarak talep eder. Bir sırrı çözmenin, bir düzenliliği tespit etmenin tatmini, onun sağlayacağı fayda kadar baskındır. Yalnızca fayda sahikiyle yönelmeyiz bilmeye, tatmin olmak yani tamamlanmak için de bilmek isteriz. Çünkü insan öğrendikçe varlık alanını genişletir, bildikçe olur, oldukça öğrenir. O sebeple beşikten mezara kadar öğrenen insan kamil insandır. O aldığı davete icap etmiştir. Şölene katılmak başlı başına kazançtır. Heyecanla, merakla dalar bilgi okyanusuna, okudukça okur. Yaprakların mevsiminde sararıp dökülmesindeki hikmeti, medeniyetlerin yükselmesindeki ve çökmesindeki amilleri, kuantum aleminin cilvelerini, kozmik nesnelerin dehşetini, okyanus dibindeki güneşsiz hayatı, beynin işleyişini, yapay zekanın potansiyelini, insan ruhundaki çözülmez düğümleri. Öğrendiklerinin ne işe yarayacağına bakmadan idrakini, ilhamını ve hayalini parlatır. Okudukça yeni sayfalar açılır önümüzde. Kıssadan hisseye, bilgiden hikmete, parçadan bütüne, sebepten sonuca doğru seyrederiz. Anlayarak, hissederek, öğrenerek, sarsılarak yaşarız bu seyri. Okumayı sökenler için kalemin yazdığı ile kaderin yazdığı, kağıda yazılan da dünyaya yazılan birdir. Yaşadığımızı okumakla metni okumak arasında hikayeyi kavramak bakımından fark yoktur. Nükteyi, kederi, trajik ve komik olanı her ikisinde de duyar, ayırt ederiz. Hayatta metne taşınan bilgi ve duygunun kavranıp çözülmesi tipik okuma eylemidir. Mamafih okuma eylemi metinle sınırlı değildir. İnsan kendi dışındaki düzeni ve kaosu, kurallı kuralsız bağları ararken dünyayı okuyor demektir. Fiziksel maddi dünyada düzeni, sosyal dünyada ise hikayeyi fark edip okuyan insan, okuyuşu etrafında kendi anlam dünyasını kurar. Anlama arayışı, anlama çabası ile anlama çabası da okuma eylemiyle birlikte yürür. Metni ve fiziksel evreni okuyarak kendi anlayışımıza katarız. Keza okumakla hikayeye katılırız. Kozmik işleyişin ve biricik hikayenin parçası oluruz. On binlerce yıldır gökyüzünü, toprağı, nehirleri, hayvanları ve bitkileri okuyarak dünyada kaldık. 6000 yıldan bu yana ise okuduklarımızı yazıya döküp metne aktarıyoruz. Bilginin, tecrübenin ve cümle insanlık halinin kaydedilip yeniden kurulduğu metin ikinci bir okuma düzlemi olarak varoluşumuzun bir parçası oldu. Astronomik gözlemlerin, nehir taşkınlarının, ticari ilişkilerin tutulduğu kayıtlar gibi ilk metinler tamamıyla fonksiyoneldi. Onların yanında ortaya çıkan hükümdar ve ruhban metinleri ise fonksiyonel olmanın yanında sembolik nitelik taşıyordu. Mitlerin, destanların, felsefi ve dini metinlerin sembolik ve dönüştürücü yanı ağır basıyordu. Günümüze kadar bu ikili aktarma devam etti. Gerçeği olduğu gibi anlatma iddiasındaki metinler, gerçeğe anlam yükleme ve onu dönüştürme iddiasındaki metinlerle beraber var oldu. Onları okuyoruz. Anlattıkları ya da anlamlandırdıkları gerçeği anlamaya çalışıyoruz. Bize dünyanın ne kadar ve nasıl değiştiğini, belki hiç değişmediğini bildiriyorlar. Yeni bir bilgi verirken bilmediğimizin azametini gösteriyorlar. Zamanın insan zihniyle ilgili olduğunu, zihnin dışında bizim anladığımız gibi akmadığını fısıldıyorlar. Metinler tasvir ediyor, öğretiyor, duygu aşılıyor, değer yüklüyor ve anlam sunuyor. Onlara karıştıkça metinler de benliğimize sızıyor. Hakkıyla okunan bir kitap iki günümüzü eşit kılmaz. Kitabın sonrasında öncesine göre az ya da çok değişiriz. Araya bilmenin, duymanın, anlamanın ve hatırlamanın ağırlığı girer. Kitabın önüne zihnini dikkatle ve bilinçle sürerse insan onu bir ucundan kavrar ve kendine katar. Tıpkı oluşun karşısında tüm varlığıyla duran insanın onu varlığında hissetmesi gibi, kitabı ve oluşu okumak onlara varlığımızı açmak demektir. Cümlelerin akışı, dünyanın dönüşü bizden ayrı değildir. Tanık olur ve tanırız. Hazır cevabı olmayan sorular sorar, sorumluluk alırız. Sahneler değiştikçe, yeni mevzular açıldıkça biz de dalgalanırız. Kalp sayfada çarpar, zihin zuhurata odaklanır. Yaşananı yazılanla birleştiren hattın iki ucunda salınır dururuz. Sabit ve büyük sorulara sürekli değişen karşılıklar buluruz. Küçük değişken soruların sabit yanıtlarını da arar dururuz. Sorular ve cevaplar okuma seyrinin açtığı pencerede belirir. Nasıl var olduk? Hayatın anlamı nedir? Nasıl iyi ve erdemli insan olabilirim? Kainatın neresindeyiz gibi azametli sorulara seyir içinde durmadan cevap aranır. Kimi girift, kimi basit cevaplara ulaşır. Azametli soruları hepten göz ardı edenlerle onların içinde debelenip duranlar ve aralıkta gezinenler bir aradadır. Küçük soruların ise formüllerden, terkiplerden, tariflerden, ölçülerden, tarihlerden, isimlerden oluşan net yanıtları vardır. Bütün cevapların bir kısmı kağıda geçer, bazıları toplumsal hafızada yaşar, bazıları da kısa zamanda söner gider. Pratik bilgi, kitabi bilgi, sözlü ve yazılı anlatımı sorulardan ve cevaplardan doğar. Dünyayı ve metni okudukça sorularımız ve cevaplarımız çoğalır, karmaşıklaşır, doğrultu kazanır, merakımızla, irademizle, şahitliğimizle girdiğimiz okuma hattında, edindiğimiz bilgilerle, bulduğumuz cevaplarla, karşılaştığımız sahnelerle ilerleriz, dünyanın ve kitabın buluştuğu yazıyı ve yazgıyı takip ederiz. Bir kitabı karşımıza aldığımızda başkasının okuma hattına onun kılavuzluğu ile gireriz. Yazarın kavradığı, anlamlandırdığı, tasvir ettiği dünya ile tanışırız. O anlatır, biz kafamızda canlandırırız. O bildirir, biz tefsir ederiz. O gösterir, biz hatırlarız. Hafıza da çalkalanır bu tanışmada. Üstü örtülmüş anılar açığa çıkar. Okuma hangi noktamıza dokunduysa artık, ilgili ilgisiz resimlerin geçit resmi başlar. Ömrümüzün içine sıkıştığı çerçeve, yazarın çizdiği çerçeveye doğru esner. Şen sesler, buğulu resimler, kasvetli anlar, soğuk simalar, müşfik bakışlar, ibretlik tecrübeler, eskimiş bilgiler satırların arasından belirir söner. Kitap bizi kendi alemine çekerken biz de onu benliğimize ve hafızamıza düşürürüz. Bu yüzden okuma tek başına yaşadığımız bir serüvendir. Kendi müktesebatımızla ve şahsiyetimizle gireriz metnin dünyasına. Görüşümüzün ve duyuşumuzun seçiciliği, kavrayışımızın sınırları okuma serüvenimizi şekillendirir. Aynı kitabı okuyan kişilerin o kitaptan edinimleri farklı olacaktır. Bu farkı ortaya çıkaran kişiler arasındaki karakter, birikim farkıdır. Evet, uzmandan kendi maşrapamız nispetinde su alırız ve aldığımız suyun tadını, iksirini de duyuş gücümüz nispetinde hissederiz. Uzak zamanlarda, uzak ülkelerde yaşamış insanların kitaplarını okurken onların o uzak davetlerine icabet ederiz. Eski kitaplar kendi dünyalarından kıssalar anlatır, tecrübeler ve fikirler aktarır, inançlarından, bağlanışlarından ve bulgularından söz eder. Başka bir devirden ve başka bir diyardan bize seslenen kitabın, sözün ve anlamın büyüsüyle oluşan dünyası gayet cazip ve davetkardır. Çekimine kapıldığımız her kitapta biraz daha zenginleşiriz. Uzak iklimlerle tanışmanın imkanlarını sunar kitap. Çağrısında nice yolculuk, karşılaşma ve keşif vaadi vardır. Okurken o vaatlerden bazılarının tutulduğunu, kiminin ise tutulmadığını fark ederiz. Tutulan vaatlerdeki sanatı, derin kavrayışı, sahiciliği takdir ederiz. Tutulmayan vaatlerdeki yapaylığa, laf cambazlığına ise kimi zaman kanar, kimi zaman kanmayız. Metindeki sahteliği tespit edip elekten geçirdiğimizde metne meydan okumuş oluruz. Hayatın içindeki bayağılığı, sahteliği tespit edip ayrıştırdığımızda ise dünyaya meydan okuyoruz demektir. Meydan okumak, okuma eyleminin en üst seviyesidir. Hayatı ve metni ihtiramla, derin kavrayışla okuyan kişiler meydan okuyabilir ancak. Çünkü onlar her hazır cevabı peşinen kabul etmez, verilen her lokmayı hemen yutmazlar. İnsanı, hayatı ve kitabı tutkuyla okuyan insanın bakışı keskinleşir. O iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, güzel bayağıdan cesaretle ve isabetle ayırabilir. Okuma tutkusu başına vuran insan yürüyen kitaptır. Beraber ve yalnız türküler. Bülbülüm neva bilmem, dertliyim deva bilmem. Bana bir sevda geldi, başımdan sava bilmem. Bu kadar yalın olmasalardı bana böyle işleyemezlerdi. Bu kadar süzülmüş olmasalardı derdimizi böyle dile getirmezlerdi. Taştığı gözeye bizi doğrudan ulaştıracak kadar güçlü, en gizli sancılarımıza dokunacak kadar incedirler. Bizi ve beni birlikte kavrarlar, beraberliğimize ve biricikliğimize duygusal dayanaklar sunarlar. Çağırdıkları duygu ne denli derinde olursa olsun onu açığa çıkarır, benliğimizle buluştururlar. Beni ve bizi birleştiren hat üzerinde türküler, en sağlam ve en kırılgan, pek tutucu ve pek zarif bağları kurar. Göz ile görünmez, el ile tutulmaz ilmeklerin dokuduğu türkü bağı, biz için açık toplar damar hükmündedir. Bağ kurar, buluşturur, birleştirir. Kişiyi kişiye, duyguyu duyguya, hali hale, demi deme ulaştırır. Bizim inşa edilen dünyasına tamamen şahsi harçlar, kişiye özel renkler taşırlar. Şahsiden müştereye taşınan türkü harcı, millet inşasının temel malzemelerindendir. Bu en çok Türk milleti için böyledir. Kronolojiye sığmayan bir tarihin ve sınırları saptayamayacağı bir coğrafyanın dahilinde çağrılır, çağrılır türküler. Cezayir'i Kerkük'e, Selanik'i Bağdat'a, Kırım'ı Yemen'e kavuşturur. Cezayir'in yüksek olur evleri, içi dolu ağaları beyleri, sokakları mermer taşlı, güzelleri hilal kaşlı Sultan Cezayir. Kırım'dan gelirim, gelirim aman, adım da Sinan'dır, kılıncımın suyu kandır, dumandır. Telli turnam gökyüzünün gülüdür, esip konducağı Bağdat elidir. Gözüm yaşı mahramalar çürüdür, gidemezsen telli de turnam dön geri. Selanik içinde selam okunur, selamın sedası bredoslar cana dokunur. Nerede bir türkü bıraktıysak orada bir mezarlık bıraktık. Nerede mezarımız olduysa orada toyumuz oldu, mamurelerimiz oldu, örfümüz de sözümüz de yürüdü. Gün geldi her şeyimizi bıraktık, türkülerimizi aldık geldik. Vatanı yeniden tanımlarken ve yeni baştan inşa ederken türküleri çağırdık yine. Bozlaklara, hoyratlara, zeybeklere, deyişlere, mayalara, divanlara, koçaklamalara, oyun havalarına, halaylara müracaat ettik. Bize, bizi anlatsınlar, derdimize derman değilse bir de tercüman olsunlar diye. İfademize, dilimize, sesimize canlı ve özlü bir vasat sunmaları için, beraberliğimize, millet olmaklığımıza içten dayanaklar sunmaları için türküleri yardıma çağırdık. Onları söyledik, onlar bizi söyledi. Tuna boylarından, Yemen çöllerinden, Rodos kıyılarından, Kenan ellerinden ses verdiler. Biz çağırdık, onlar uzak zamanlardan esintilerini getirdi. Yurdun göğünde gümrah yeller esti. Turnanın kanat vuruşlarında zaman dalgalandı, mazi hale karıştı. Telli turnan bizim ele selam götürdükçe, selam getirdikçe hatıramız canlandı, hayalimiz kanatlandı. Havada durna sesi var. Turna ile dertleşen, söyleşen, ondan haber soran bir milletin, turnanın kanat vuruşlarında bir ahenk araması şaşırtıcı değildir. Sazının ahengini ararken turnayı düşlemesi, onun kanat vuruşlarını düşünmesi de. Çünkü turna uçar, gider ve geri gelir. Selam götürür, selam getirir. Düş gördürür, hayali kanatlandırır. Yoksa sana yar düzen mi düzdüler? Tellerini sırmadan mı dizdiler? Perdelerin tel tel edip büzdüler. Allı turnam, sinen yaralandı mı? Benim her derdime ortak sen oldun hey, ağlarsan ağladın, gülersem güldün. Sazın bu sesleri turnadan mı aldın hey, pençe vurup sarı teli sızlatma hey. Dünyanın cümle derdini, yükünü, muradını turnadan aldığımız seslere döküp kendi avazımızı bulduk. Sürdüğümüz toprağın bağrında, işittiğimiz başka seslerle zenginleşti, tarihin ve kaderin ocağında pişti avazımız. Havada durna sesi var, kanadı gırma, ağzında yem getirir şeker ile hurma. Git güzel, karşımda ağlayıp durma, aç kapıyı nazlı yârim, ben geliyorum. Hasretimizi, ümidimizi, kederimizi havale ettiğimiz turnaların gidip gelişi, göçüp konuşu uzak iklimlere olan yönelişimizin remzidir. Gurbette veya sılada, kederde veya sevdada saplanıp kalan kişi oğlunun tertemiz bir Türkçe ile yaktığı türkü sanki turnanın kanatlarında taşınır, taşındıkça büyür, büyüdükçe uzak gönüllerde yankılanır. Hangi duygunun hararetiyle yakılmışsa zamanı ve zemini aşarak muhatabını bulur. Çağları farklı olsa da hissedişleri, duyuşları ve dilleri aynı olan insanlar arasında aynı türkü titreşir durur. Her duygusuna hazır reçeteler yazılan çağımız insanına türkülerin saf esintisi ilaç gibi geliyor. Bazen bir türkü bizim adımıza konuşabilir ve bazen bir turna türküsü merhemlerin en güzeli olabilir. Kalkın durnam, kalkın, Van'dan sökülün, Erciş'in gölüne konun dökülün, Malazgirt Bey'inden korkun sakının, ondan yâre selam edin durnam hey. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.